yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Ocak 2020 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet adresimizin adı turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu olacak. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Spor yazarı Lütfü Özel stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti "O ambalaj geri dönecek." Ücretli poşet uygulamasının ardından geri dönüşüm için çok önemli bir adım daha. Tüm ürünlerin ambalajından geri dönüşüm katkı payı alınmasına ilişkin uygulama başladı. Çoğu üründe depozitolu satış başlayacak. Üreticiler ve ithalatçılar artık piyasaya sürdükleri ürünlerin ambalajı için devlete geri dönüşüm payı ödemek zorunda. Yani A'dan Z'ye bütün ürünlerin ambalajı çok daha maliyetli ve kıymetli hale geldi. Bu da o ambalajların çöp olmaktan kurtulup geri dönüşüm sistemine dahil olmasını sağlayacak. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, firmalar geri dönüşüm payı maliyetini düşürmek için bir yoğurt kutusunu, meyve suyu kutusunu, süt şişesini depozitolu hale getirebilir diyor. Aynı kanunun geçen yılbaşı devreye giren ücretli poşet uygulaması son derece başarılı sonuç vermişti diyor Hürriyet gazetesi. Bir başka haber bu gazeteden size aktaracağımız: filtresizler mühürlendi. 6 termik santralde üretim durdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği bir aylık süreye rağmen zehir saçan bacalarına filtre takmayan 6 termik santralde üretimi durdurdu. İlk olarak Manisa Soma'daki termik santralin kısmen faaliyetleri durduruldu. Gece santrale giden ekipler kömür giriş kapılarını mühürledi. Ardından Zonguldak'ta Kilimli ve Çatalazı, Kütahya'da Seyit Ömer ve Tavşanlı, Kahramanmaraş'ta Afşin, Elvistan ve Sivas Kangal'daki termik santrallerde üretim sona erdirildi. Santraller geçici faaliyet belgesi alıncaya kadar üretim yapamayacak. Milliyet gazetesinin manşeti "İşte güçlü kadın." Türkiye'de organize sanayi bölgesi kuran ilk ve tek kadın başkan olan Gül Akyürek hedeflerini milliyete anlattı. Mersin'de tarıma katma değer katmak için kolları sıvayan Gülak Yürek, geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la birlikte organize sanayi bölgesinin temelini attı. Düşük maliyetle verimli üretim yaparak ekonomiye katkı hedeflerinin olduğunu söyleyen Ak Yürek, artık kadın sanayiciliğinde yeni şeyler söyleme zamanı. Kadın gücünü atıl tutma lüksüne sahip değiliz, diyor. Organize sanayi bölgesinin 120 hektarlık alanda 35 yatırımcıyla faaliyete başlayıp 3000 kişiyi istihdam edeceğini anlatan Ak Yürek, bütün tarım ürünleri organik ve yüksek teknoloji kullanılarak meyve ve meyve özleri, tıbbi ve aromatik bitkiler işlenecek. Tohum eleme, işleme ve paketleme teknolojilerine kadar geniş perspektifte katma değer yaratan bir üretim üssü kuracağız ifadelerini kullandı, diyor Milliyet Gazetesi. Bir başka haber, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları, bizimkisi bir barış projesi, diyor Fuat Oktay. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Anadolu Ajansı editör masasında Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere bir yıl içinde geçerlidir. İhtiyaç ne zamansa gerektiği şekilde, gerektiği miktarda gönderilir, dedi. Anlaşmanın hem Türkiye'nin hem de Libya'nın çıkarları doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulayan Oktay, bu bir barış projesidir. Libya ile olan anlaşmayla bizi karaya hapsetme oyununu bozduk, açıklamasını yaptı. Sabah gazetesinin manşeti, analığın gücü terör zulmünü yendi. Emine Erdoğan, evlat nöbetindeki annelere ziyaretini sabaha anlattı. Bu sivil eylem terörün kalbine ok gibi saplandı. Terör örgütünün ezberlerini ve hesaplarını alt üst etti. Annelerin yaktığı meşale bölge halkına ışık oldu, dalga dalga toplumsal farkındalığı artırdı. Diyarbakır'a gidip onları ziyaret ettiğimde yakından gördüğüm şey bu duruşun ardındaki büyük cesaretti. Hepsi cesur ve kararlıydı. Anaların yüreğinde mayalanan sevginin terörün karanlığını nasıl yıkıp geçtiğini gördüm. Örgüte katılımların tarihin en alt düzeyine inmiş olması bu mücadelenin ne kadar haklı olduğuna işaret ediyor. Terör örgütünün tehdidi ne kadar büyük olursa olsun anaların sıcacık yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkum. Bu mücadele annelerin açtığı yolda çok daha güçlü şekilde sürecek, demiş Sabah gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti, kadına koruma ordusu, 500 bin kolluk görevlisi eğitilecek. Yeni yılın ilk genelgesi İçişleri Bakanlığı'ndan kadına yönelik şiddeti önlemek için geldi. İşte kadınlara tam dokunulmazlık getiren yeni tedbirler. İçişleri kadına şiddete savaş açtı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlikte 500 bin personel eğitilecek. Kadına şiddeti önleme mecbur ders olacak. Her ilde komisyon kurulacak ve 3 ayda bir toplanacak. Kadına acil destek uygulaması yaygınlaşacak. Faillere 81 şehirde e-kelepçe takılacak. Belediyelerin kadın konuk evi açıp açmadığı denetlenecek. Emniyet ve jandarmada tek işi kadına yönelik şiddete mani olmak olan uzman birimler kurulacak. Mağdurla fail arasında arabuluculuk asla yapılmayacak. Cezaevi firarisi ve tahliye olanlar takibe alınacak. Şiddet uygulayanın ruhsatlı silahına el konulacak. Mağdura delil ve belge aranmaksızın resen koruyucu tedbir sağlanacak. Fiziki şiddet barındırmasa dahi kadına yönelik şiddet adli olay sayılacak. Akşam gazetesinin manşeti, diaspora 100 yıl geride kaldı. Yeni Ermeni Patriği Maşalyan, Cumhuriyet tarihindeki en rahat dönemlerini yaşadıklarını söyledi. Diaspora 100 yıl geride trajediye dayalı toplum bilinci oluşturmuş, demiş Yeni Ermeni Patriği Maşalyan. Mutafya'nın ölümüyle yeni patrik seçilen Maşalyan, Cumhurbaşkanımıza rahat ulaşabiliyoruz dedi. Bu ülkeye gelecek bir söz bize de yaralar. Azınlık meselesi Osmanlı'dan beri Türkiye'nin iç işlerine müdahale için kullanılan bir argüman diyen Maşalyan şunları söyledi. Ben Bayrampaşa'da büyüdüm. Mahallede tek Ermeni aileydik. 5 vakit ezan işiterek büyüdük. Bizim İslam'ı algılayışımızla diasporanın algılayışı arasında fark var. Halk aslında çok daha ılımlı. 24 Nisan'da hatırlıyorlar. Sanki sonraki 24 Nisan'a kadar hatırlamıyorlar. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Akdeniz için karar günü. Libya tezkiresi bugün oylanacak. Çok uluslu kuşatmaya güçlü bir cevap verilecek. Mehmetçiğin Libya'ya gönderilmesini öngören tezkere bugün görüşülecek. Meclis evet diyerek Akdeniz'deki kuşatmayı durduracak ve Türkiye'ye stratejik üstünlük sağlayacak. Libya'da milletvekilleri, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin aralarında bulunduğu 180 kişi de bir mektupla Türkiye'ye destek verdi. Bugün mecliste görüşülecek Libya tezkeresine AK Parti ve MHP evet oyu verecek. Libya'da darbeci Hafter'e destek veren CHP ise hayır diyeceğini açıkladı. CHP yönetimi mecliste yalnız kalmamak için kararsız olan İyi Parti ile Saadet Partisi'ni de yanına çekmeye çalışıyor. Tezkere geçer geçmez asker süreci hızlanacak. Umudunu Türkiye'ye bağlayan Libya'da da bekleyişi var. 180 isim ortak bir mektup kaleme alarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği'ne gönderdi. Mektupta Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın Hafter'e verdiği destek eleştirilirken kazanımları korumak için Türkiye'nin yapacağı yardımı destekliyoruz denildi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti şiddet için önemli hamle. İçişleri Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadele için Bakan Süleyman Soylu imzalı kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi yayımladı. Buna göre firariler takip edilecek, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde gerçekleştirilecek. Genelgeye göre 500 bin kolluk personeli kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek. Emniyet ve jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak. Kadına şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimlerince alınacak. Kolluk birimlerine gelen mağdur kadınlara yönelik iş ve işlemlerin mahremiyetine ve gizliliğine özen gösterilecek. Mağdur kadınların ifadeleri, kendilerini rahat hissedebilecekleri, üçüncü kişilerin bulunmadığı, fiziken uygun ortamlarda eğitim almış kadın personel tarafından alınacak. Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde bu konuda bir talebin olup olmadığına bakılmaksızın mağdurun yaşam hakkının korunmasını sağlamak amacıyla koruyucu tedbirler alınacak. 6.284 sayılı kanun kapsamında koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduruyla şiddet uygulayan arasında kesinlikle uzlaşma ya da arabuluculuk faaliyetlerinin yapılamayacağı konusunda da gerekli tedbirler alınacak. Valilikler tarafından şiddet önleme ve izleme merkezlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmalarının sağlanması amacıyla yerel imkanlar dahilinde personel ve idari kapasiteleri artırılacak diyor Yeni Birlik gazetesi. Milat gazetesinin manşeti artık bitsin, süresiz nafaka zulmü mağdurları yeni yıldan umutlu. 2 ay evli kalmasına rağmen onlarca yıldır nafaka ödemek zorunda kalan mağdurlar, psikolojimiz bozuldu, ömrümüz tükendi, 2020'de yasal düzenleme bekliyoruz diye konuştu. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti bilindik senaryo 40 yıl sonra Orta Doğu'da ABD, İran ortak yapımı. İslam devrimi adıyla yola çıkıp Molla diktasına dönüşen İran, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Diktayı meşrulaştırmak için 4 Kasım 1979'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine basan İran rejimi, 40 yıl sonra Irak'taki Amerikan Büyükelçiliğine girdi. Söz konusu Sunni gerilimi Irak'a taşıyan Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın hedefi ortak, Irak'a bölüşmek.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Hüsniye Oral hattımızda bizi bekliyor. Hüsniye Oral günaydın.
Günaydın Arzu, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sözü hemen size bırakıyoruz.
Bugün hemen Cumhurbaşkanı'nın, evet hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan saatler 11'i gösterdiğinde şehir güvenliği sempozyumuna katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan sempozyumda konuşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve akşam saatlerinde de saatler 18'i gösterdiğinde de Cumhurbaşkanı bu kez yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek. Bu da önemli bir görüşme ve önemli bir yemek, hemen altını çizelim. Ve bugün önemli bir toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Libya tezkeresi genel kurulda görüşülecek. Genel kurul bugün olağanüstü olarak toplandı. Meclis genel kurulu toplanacak ve Libya'ya asker gidip gitmemesiyle ilgili tezkereyi oylayacak. Tezkerenin görüşülmesine MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak genel kuruldaki görüşmelere. Genel kurulda AK Parti ve MHP Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili evet oyu verirken CHP hayır oyu vereceğini açıklamıştı. İyi Parti'nin ise henüz kararı belli değil. İyi Parti bugün tezkere öncesinde Meral Akşener partisinin grubunu toplayacak ve tezkereyle ilgili bir görüşe evet ya da hayır oyu kullanılmasıyla ilgili bir mutabakat sağlanacak ve sonra da İyi Parti'de genel kurulda bu sağlanan mutabakata göre oyunu kullanacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Hüsniye Oral, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri değerlendireceğiz. Yeni bir yıla merhaba dedik. Yeni yılın ilk programının ilk konuğu sizsiniz.
Ne mutlu bana o zaman. Dinleyicilerimizin de bu, yani sadece bu yıl için değil tabii ama önümüzdeki yıllar için diyeyim en azından. İyi seneler olsun herkese. Hı hı. Tabii başta size.
Teşekkür
ederiz. Teknik arkadaşlarımıza ve hepimiz için inşallah güzelse bir sene olur ve güzel seneler olur.
İnşallah. Biz de size iyi bir yıl geçirmenizi diliyoruz.
Umarım.
Hem Türkiye hem dünya coşkuyla karşıladı 2020'yi. Dünyada havai fişek gösterileri vardı. Türkiye'de de büyük şehirlerde kalabalık gruplar meydanlarda toplandılar. Nasıl değerlendireceksiniz yılbaşı gecesini?
Ya yeni yıl şey tabii ki hani o işte ışıl ışıl bir dünya, işte eğlenen insanlar, müzikler, coşku elbette ki çok güzel. Hani bakıldığı zaman ta işte ilk hatta şeyden Avustralya'dan başlayarak Yeni Zelanda'dan başlayarak evet, kutlanmaya başlanır ya. O görüntüleri izlerken bile insanın içi bir kabarıyor ama Yılbaşı gecelerinin benim en çok korktuğum kısmı işte bir yaşanan kavga dövüş. Yani malum işte insanlar alkolü aldıktan sonra hani başka türlü düşünebiliyor. Daha doğrusu düşünemeyebiliyor. O nedenle enteresan, hiç ortada bir şey olmadan kavga çıkabiliyor. Birincisi beni korkutan budur. İkincisi dün hakikaten çok üzülerek uyandık güne. Çok canımız sıkıldı ki benzer bir olay bundan 10 sene önce de yaşanmıştı aslında Ankara'da. Yeni yıl eğlencesinden dönen arkadaşlar işte dedesinin evinde bir elektrik kontağından çıktığı düşünüyor. Daha doğrusu elektrikli ısıtıcının kısa devre yapması sonucu olduğu tahmin ediliyor. Daha netleşmemişti. Tabii ki araştırma yapılıyor, netleşecek neden çıktı ama yani ondan çıktı, bundan oldu. Ne oldu çok da önemli değil. 4 tane can gitti ki bunlardan birisi de yardım etmeye çalışan, yani içeride yanan insanlara yardım etmeye çalışan komşulardan biri. O da çok acı bir durum gerçekten. Ama sonuç itibariyle yeni yıl sabahına Ankara'da biz mesela 4 can kaybıyla uyandık. Evet. Neden? Yani saçma sapan, belki de işte dediğimiz gibi bir elektrik sobası ısıtıcısıyla ilgili bir gerekçe ise bambaşka bir şey. Yani muhtemel işte eğlendiler, sabaha karşı yorgun geldiler. O yorgunlukla onu, yangın çıktığını fark edemediler, dumandan zehirlendiler. Ki işte dediğim gibi az önce 10 yıl öncesinde Ankara'da yine benzer bir şey yaşanmıştı. 2009 yılbaşıydı yanılmıyorsam. Doğalgazdan zehirlenmişti 7 üniversite öğrencisi yine. Yani bunlar tabii acı, insanı üzüyor. Yeni yıla gölge düşürüyor tabii ki ama yine de umutluyuz. Yine o ışıl ışıl gecenin içimizde de devamıyla birlikte böyle ışıl ışıl bir sene olmasını diliyoruz.
Evet, umarız güzel bir yıl olur. Hem ülkemiz için hem dünya için 2020. Ama tabii geçen yıldan bu yıla devreden çok önemli bir gündem maddesi var. O da Doğu Akdeniz ve Libya. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanacak ve Libya tezkeresini görüşecek. Neler söylersiniz, neler olur bugün?
Yani sıcak bir gündem ki senin de söylediğin gibi geçtiğimiz seneden bu seneye devretmiş olan bir gündem artık. Ki Ankara'da şimdi gelirken de gördüm, işte sabah bu kadar erken çıkmadığımız için yola çok bilmiyordum ama hakikaten çok çok soğukmuş. Ankara'nın tüm soğuğuna, ayazına inattı. Gündem herhalde bu kadar sıcak. Ve bu sıcaklık da devam edecek gibi görünüyor. Yani sadece bugünkü tezkere görüşmeleriyle bitmeyecek. Sonrasında bunun askerlerin gitme boyutu olacak. Ama biz hani biraz kademe kademe gidecek olursak, bugünkü mecliste yapılacak görüşmelerden başlayacak olursak eğer, aslında meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyordu tezkerenin. Yani 7'sine kadar tatildeydi meclis, milletvekilleri. Malum yoğun bir bütçe maratonundan çıkıldı. Sonrasında işte yeni yıl molası derken 7 Ocağı kadar aslında milletvekilleri tatildeydi. Ama Libya'dan gelen talep ki hem Libya'daki şu an acil durum, işte Hafter'le ulusal hükümet arasındaki çatışmalar şiddetleniyor malum. Yani orada Libya tarafının belki bir aceleci tarafı var. Ki bununla ilgili de zaten geçtiğimiz hafta geldi talep Türkiye'ye, resmi talep. Türk askerinden destek isteyen, Türkiye'den destek isteyen talep geldi. Bunun üzerine de biraz daha hızlandırmak için meclise hemen ki önceki gün sunuldu zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yani yılbaşından hemen bir gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu tezkere ve meclis başkanı da olağanüstü çağrıda bulundu milletvekillerine ki bugün için işte. Bugün toplanacak. Ha, bundan sonra da galiba tatile girmeyecek deniliyor meclis. Yani normal tezkereyi görüştükten sonra çalışmalarına devam edilecek dönüyor. Bu işin ayrı bir boyutu tabii ama tezkere için bugün toplandığında milletvekilleri artık kimin ne kadar oy vereceği belli. 3 aşağı 5 yukarı. Bir tek belirsiz olan İYİ Parti görünüyor ama aslında İYİ Parti'de yani benim tahminim o yönde. Şu ana kadar bir açıklama olmadı ama İYİ Parti'nin de, yani Meral Akşener'in de grubu serbest bırakacağı, içeride milletvekillerinin kiminin işte isteyen evet diyeceği, isteyen hayır diyeceği, böylece parti içerisinde bir bölünme izlenimi vermek istemediği yönünde hani kulislerde konuşulan şeyler var ama hani benim tahminim de bu yönde. Ne olur ne olmaz onu şimdi önümüzdeki dakikalarda zaten hep birlikte göreceğiz ama net olan bir şey var. AK Parti ve haliyle Cumhur Ortağı, Cumhur İttifakı Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi, iki parti evet diyorlar tezkereye. Zaten iki partinin fire vermemesi durumunda ama o ihtimalden bahsederek söylüyorum. Yani iki partiden fire çıkmazsa eğer, iki partinin zaten sandalye sayısı tezkereyi yeterli oluyor. Tezkereyi kabul etmek için yeterli oluyor malum. Tezkere için salt çoğunluk aranıyor. Yani oturuma katılanların bir fazlasının oyu yeterli oluyor. AK Parti MHP fire vermeyecekse zaten bütün milletvekilleri orada olacağı için doğaldır ki bir fazla millet sayısını zaten bulacaklar. Yani 301'i zaten bulacak iki partinin sandalye sayısı ve kabul edilecektir tezkere diye tahmin ediyoruz. Ama onun haricinde HDP zaten bütün tezkerelere hayır der. Bu sadece Libya tezkeresiyle ilgili değil. Suriye'ye asker gönderirken de, Irak'a asker gönderirken de, hatta ve hatta sınır ötesi operasyonlar için gelmiş tezkerelerde de hepsine hayır demiştir zaten HDP. O sürpriz değil. Yani HDP'nin hayır diyecek olması. Sürpriz olan burada aslında ilk etapta CHP'nin hayır demiş olması. CHP daha önceki tezkerelerde de her ne kadar eleştirse bile tezkereyi, yani Suriye'ye asker gönderirken de, bu işte Barış Pınarı harekatında da böyle oldu, daha önceki Zeytin Dalı harekatında da böyle oldu, Fırat Kalkan harekatında da böyle oldu, CHP eleştirir. Yani Türk askerinin yurt dışına çıkmasını eleştirir ama sonuç itibariyle terörle mücadele olduğu gerekçesiyle de gider. Evet oyunu kullanırdı genel kurulda. Yani her ne kadar tezkereyi eleştirse bile desteklemiş olurdu sonuç itibariyle. Ki yani benim hatırladığım net bir şekilde hem karşı çıkıp hem de hayır dediği 1 Mart tezkeresi var şu an aklıma gelen. O da bambaşka bir konuydu zaten. Bizimle ilgilisinden ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesiyle ilgili bir durumdu. Doğal olarak şimdi CHP'nin yaptığı bir sürpriz aslında. Yani bugün HDP ile birlikte aynı noktada durmuş oldu. HDP de hayır diyecek, CHP de hayır diyecek. Sonrasında işte İyi Parti'nin durumu dediğim gibi belli değil. İyi Parti'yi de Kemal Kılıçdaroğlu yanına çekmek için hatırlanacaktır. Hatta geçtiğimiz hafta yine yılın son günleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tezkere turuna çıkmıştı. Muhalefeti bilgilendirmek için, ki MHP'den de aslında randevu istedi ama MHP lideri, yani bizim duruşumuz belli. Zaten evet oyu kullanacağız. Hani bu boşuna Sayın Bakan yorulmasın buraya kadar diye mesaj gönderdiği için MHP ile bir buluşma yapılmadı. Ama CHP'ye gitti, İYİ Parti'ye gitti. HDP zaten bu tür durumlarda çok hani anlaşmayla, uzlaşmayla bir yolu alınamayacağı bildiği için çok fazla hükümet HDP arasında bir ilişki olmuyor. Ki yine HDP'ye gidilmedi zaten. Ama CHP ile İYİ Parti'den açık açık destek istemişti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Hatta Libya'ya neden asker göndermemiz gerektiğini de uzun uzun anlattı orada. Ki hem CHP hem İYİ Parti'de sadece genel başkanlar değil, kurmayları da vardı toplantıda. Onların da soruları oldu. Onları da yanıtladı Dışişleri Bakanı açık bir şekilde. CHP'nin fikri değişmedi o toplantılar sonrasında. Fikri değişmediği gibi burada enteresan şöyle bir şey var. Toplantı biter bitmez, yani o zirveler biter bitmez, iktidarın, daha doğrusu Dışişleri Bakanı'nın talep turları devam eder, biter bitmez hemen akabinde Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer karşıt bir ikna turuna başladı. Hayır diyelim diye Millet İttifakı ortaklarına gitti. İşte ilk gitti zaten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Onun kapısını çaldı önce. Meral Akşener henüz bir karar vermediklerini, tezkere geldikten sonra tezkerenin durumuna göre okuduktan sonra bir karar verilebileceğini söyledi. Kurmaylarıyla görüştükten sonra doğal olarak Kılıçdaroğlu oradan beklediği cevabı alamadı. Sonrasında Saadet Partisi'ne gitti. Saadet Partisi zaten baştan da karşı çıkıyordu. Hani Saadet Partisi hayır diyebilir. Bu sürpriz olmaz. Yani CHP ile HDP ile aynı blokta yer alabilir. Doğru. Ama Saadet Partisi'nin zaten iki tane milletvekili olduğu için hani sayı matematiksel olarak etkileyecek bir durumda değil. İYİ Parti şu anda ne olacağı belli değil ama hani az önce söyledim ya, burada enteresan bir şey vardı. Enteresan nokta da şu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'yla ortak hareket etmek için hayır diyelim diye böyle bir tura çıkabiliyorsa, yani her iki partiyi de ikna etmek için yola çıkabiliyorsa, Kılıçdaroğlu yaptığı işin aslında doğru olmadığının farkında demektir. Yani tezkereye hayır oyu vermek konusunda endişeli ki Meral Akşener'i de Temel Karamollaoğlu'nu da yanına çekmek istiyor. Bunun için de zaten böyle bir tur yaptı. Ama işte dediğim gibi İYİ Parti'den henüz o cevabı almış değil. Oylama saatine daha var. Oylama saati geldiğinde görürüz. Yani bugün öğleden sonra saatlerinde İYİ Parti'nin vermiş olduğu kararı, hani CHP ile aynı yerde mi duracak, CHP HDP ile birlikte aynı yerde mi duracak, yoksa Libya'ya asker gönderilmesine eleştirilene rağmen tamam mı diyecek, bunları görmüş olacağız. Ama sonuç itibariyle Libya'ya asker göndermek, hani bu apayrı bir tartışma. Libya'ya Türk askeri gitmeli mi, gitmemeli mi? Bu apayrı bir tartışma ama şimdi baktığımız zaman Doğu Akdeniz'de alev alev yanan bir görüntü var. Hı hı. Ve Doğu Akdeniz'den dışlanmaya çalışılan bir Türkiye var. Doğu Akdeniz'de görmezden gelinmeye çalışılan bir Türkiye var. Ki bunu yapan sadece işte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi veya Yunanistan, ikisi değil. Onun haricinde Mısır var, onun haricinde İsrail var, onun haricinde Fransa var. Yani bütün bu ülkeler aslında Türkiye'yi Akdeniz'de geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması olmuştu. Çok hoşuma gitti gerçekten. O hafta onu kullanacağım gerçi. Hani bizi sadece kıyılarımızda balık tutamaz bile hale getirmeye çalışıyorlar dedi. Ya kıyılarımızda balık bile tutamayacağız artık meyanında bir cümleydi. Çok hakikaten doğru bir tanımlamaydı. Yani Türkiye'yi tamamen kendi kıyılarına sıkıştırmaya çalışan bir anlayış var. Onları nerede gördük? Birincisi Mısır'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı anlaşma. İkincisi İsrail'in yine aynı şekilde yaptığı anlaşma. Üçüncüsü de bütün bunların toplu halde, yani Yunanistan'ın da aralarında olduğu dörtlü zirvelerde gördük. Doğal olarak Türkiye'yi orada dışlamaya çalışıyorlar. Türkiye'de bu oyuna bir şekilde karşı oyun kurmak zorunda. Uluslararası çıkarları gereği. Libya işte orada Türkiye'ye daha önce, yani tarihten gelen bağlarımızı her şeyi bir kenara bırakarak söylüyorum. Bugünden bahsederek söylüyorum. Libya orada gerçekten Türkiye'ye bir can simidi attı aslında. Yani Libya ile yapılan o deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşması, ki bunun bir sonraki adımı artık tabii Libya'da tamamen güvenlik sağlandıktan sonra atılacak adımlar olabilir, onlar olsa olsa. Yine yeni parseller de orada, Türkiye belki yine atıyorum petrol arayacak, atıyorum doğalgaz arayacak. Yani orada Libya ile Türkiye arasında bir sınır net bir şekilde belirlenmiş oldu. Ve bu anlaşma aynı zamanda karşıt ittifak olarak gördüğümüz, yani bizim işte Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Mısır arasındaki o dörtlüden de çatlak sesler çıkmasına neden oldu. Yani Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin arasında zaten farklı bir bağ var. Orayı geçiyorum. Ama şimdi Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma imzalayan Mısır ve İsrail sorgulamaya başladı kendilerini bizim anlaşmamızdan sonra Libya ile. Çünkü Libya ile Türkiye anlaşması kazan kazan esasına göre yapıldı. Yani her iki ülkede Türkiye'den Libya'ya kadar Akdeniz'den şöyle bir hat çizsin dinleyicilerimiz. Tam ortadan ikiye bölündü. Altı Libya'nın, üstü Türkiye'nin gibi oldu. Aynı şeyi şimdi Kıbrıs adasından Mısır'a doğru çizsinler. İkiye böldüğünüz zaman Mısır'ın aldığıyla Kıbrıs adasını, Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin aldığı eşit oldu. Oysa şöyle bir şey ortaya çıktı bizim yaptığımız anlaşmalar sonrasında. Ana karalarla adaların hakları aynı değil denizdeki anlaşmalar çerçevesinde. Yani ana kara olarak sizin isterseniz örneğin Mısır, örneğin İsrail ya da Türkiye, hiç fark etmez. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile bir anlaşma imzalarken ada olduğu için siz ona ne kadar verirseniz, uluslararası hukuk bunu söylüyor. Siz ona ne kadar verirseniz %10 verirsiniz, %20 verirsiniz. Ama Mısır ve İsrail aynı Türkiye ile Libya arasında yapılan %50-%50 anlaşmayı yaptıklarını fark ettiler. Bütün bunlar işte Türkiye'nin anlaşmasından sonra ortaya çıktı, Libya anlaşması sonrasında. Yani biz tamam Libya'da ana kara, Türkiye'de ana kara, %50-%50 yapabiliriz. Ama siz aslında saflık yapmışsınız demeye getiriyor o anlaşma. Siz niye bir ada devletiyle böyle bir anlaşma imzalarken %50-%50 yapıyorsunuz? Ve bu ortaya çıktıktan sonra şimdi onlar da sorgulamaya başladılar bu anlaşmayı. Kendi yaptıkları anlaşmaları daha doğrusu. Doğal olarak şimdi yani Doğu Akdeniz'de bambaşka bir oyun bile kurulabilir bundan sonra. Yani sadece Libya ile Türkiye'nin attığı adım değil, belki iki gün sonra İsrail, ki İsrail'den geçtiğimiz hafta belki 10 gün öncesinde falan belki hatırlayacaksınız bir çatlak sesler gelmeye başlamıştı. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye yönelik, hatta işte bu Doğu Akdeniz'de hem Libya anlaşmasından bahsederek hem Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin petrol arama faaliyetlerinden bahsederek, yani evet Türkiye'nin yaptıklarına biz karşıyız ama Türkiye ile karşı karşıya gelecek halimiz de yok. Türkiye'nin kıyılarına asker gemisi gönderecek halimiz de yok yönünde bir açıklaması vardı. Yani iki gün sonra İsrail ile tam tersi, İsrail o dörtlüden kopup da Türkiye'ye yanaşacak olursa kimse şaşırmasın. Ha, Mısır'la durum farklı. Orada bir darbeci Sisi var. Yani o belki hani meşru bir hükümet kurulur kurulmaz, ondan sonra konuşulacak şeyler olabilir ama yakın tarihte öyle bir şey pek mümkün görünmüyor. Yani Mısır'ın Türkiye'nin tarafında yer alacak olması. Ama sonuç itibariyle Libya'da karma karışık bir durum var. Birincisi yani ulusal mutabakat hükümeti, ki ulusal mutabakat hükümetinin sadece Türkiye değil, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ülkeleri, yani bunların tanıdığı oranın meşru hükümeti Libya ulusal mutabakat hükümeti. Doğal olarak biz de anlaşmayı o hükümetle yaptık. Türkiye'den asker talep eden de o hükümet. Bunun karşılığı olarak şimdi Türk askeri bugün meclisten yetki tezkeresini alırsa eğer, hükümet ve Türk askerini gönderecek olursa Libya'ya, ki herhalde çok uzun sürmez, kısa zamanda gönderilir diye tahmin ediyorum. Gittikten sonra orada zaten bir birincisi çatışmaya girmeyecek. Yani barış gücü olarak orada olacak. Eğitim verecek, danışmanlık hizmeti verecek falan filan. İkincisi yani Türk askeri oraya gittikten sonra şimdi birincisi caydırıcı rolü olacak ki Hafter güçlerine karşı. Hafter orada darbeci bir general. Kendince işte merkezi hükümeti bastırıp orada tek başına iktidar olmaya çalışıyor ki onu da destekleyen kesimler malum. Fransa var, Suudi Arabistan var, Birleşik Arap Emirlikleri var ve Mısır var. Yani Fransa'ya mesela ne oluyor? Avrupa Birliği orada ulusal mutabakat hükümetini tanırken Avrupa Birliği üyesi olan bir Fransa nasıl oluyor da Hafter'i destekleyebiliyor? Yani doğal olarak orası karman çorman. Herkes kendince işin oradan bir şey koparma telaşında, oradan bir şey kazanabilme telaşında. Türkiye'nin ise tek bir amacı var. Libya ile tarihten gelen dostluk bağlarımız var ve bugün yapılmış olan uluslararası anlaşmalarımız var. Bu anlaşmaların gereği olarak da biz askerimizi destek amacıyla oraya ki zaten barış gücü olarak oraya göndermek istiyoruz. Türkiye'nin tek derdi bu. Türkiye orada bölgenin toprağında gözü yok. Bölgede işte topraktan çıkacak bir doğal kaynakta gözü yok. Daha önceki yani Suriye'de olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi Türk askerinin oraya gidiş amacı zaten belli. Doğal olarak hani işin Türk askeri gitmeli mi gitmemeli mi boyutu çok kapsamlı değerlendirilecek bir konu. Onu da tabii burada hani şimdi vaktimiz olmadığı için böylece özetlemiş olayım.
Peki evet gündemin ilk ve tek maddesi aslında Libya, Libya'da yaşananlar ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak olan görüşmeler. Bakalım ne şekilde sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza
Hacım.
Katıldığınız
tekrar
için.
Tekrar iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz sağ olunuz. Gazeteci, editör Salim Salimoğlu konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Spor yazarı Lütfü Özel stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
İyi yıllar diliyoruz size de.
Sağ olun, çok teşekkürler. Herkese iyi yıllar olsun. Sağlık dileyelim, huzur
İnşallah.
Dileyelim.
Değil İnşallah,
mi? Barış dileyelim,
mutluluk.
Barış dileyelim. Herkese, bütün dünyaya da söylemiş olalım biz.
Güzel bir yıl olur inşallah.
Evet.
Evet, spor dünyasına baktığımızda nasıl bir yıla merhaba diyor spor dünyası?
Şimdi 2020 olimpiyat yılı tabii ki ağırlıklı olarak bütün dünyanın odaklanacağı iş o olacak. Herkes yavaş yavaş gidecek olanlar bir kısmı sporcuların belli oldu. Bir kısmı da biz dahil olmak üzere kota almak derdindeyiz. Yani oraya daha fazla sporcu gönderebilme çabasındayız. Bununla ilgili müsabakalar, yarışmalar vesaire hepsi devam ediyor. Bizim şu anda 30 küsür bir kotamız var. Yani 34-35. Fakat tabii biz bu kota sayısını çok çok çok yukarılara çıkarttığımız dönemler oldu. 100 sayısından bahsediyoruz. Ama şu anda bu sayıya henüz ulaşabilmiş değiliz.
Ulaşır mıyız?
Ulaşma ihtimalimiz var. Yani bu sıfır ihtimal değil, öyle söyleyeyim. Daha kolay, şöyle Avrupa Dünya Şampiyonları gibi organizasyonlardan gelenler elbette ki net oluyor ve onlarda bir sorun olmuyor ama oralardan alınamayan kotaları tekrar alabilip hak sahip olabilmek için biraz daha alt seviyelerde müsabakalar yapılıyor. Çünkü olimpiyatın düzenleniş amacı katılım tabii ki, yani bir açıdan da baktığımız zaman o katılımın ne kadar çok olursa o kadar herkes için iyi olabilecek sportif anlamda bir durum. Aman gelemesinler derdinde değil kimse yani. O yüzden daha alt seviyede bazı müsabakalar var. Kota müsabakaları, onlara katılıp alma şansımız yüksek. Fakat şöyle, daha önceki dönemde özellikle 2016'da, ondan önceki dönemde de 2012'den bahsediyorum. Takım sporları, voleybol, basketbol vesaire gibi bazı branşlarda gidebildiğimiz için sayı daha yüksekti. Ama şimdi şu ana kadar bununla ilgili bir durum yok. Fakat şimdi yılı değerlendirme içerisine katarak söyleyeceğim elbette ki bunu. Bizim hem gidecek olan listenin içerisinde ama sportif olarak en değerli işlerden birisi tabii ki jimnastik. Biz genellikle güreşe, haltere, tekvandoya sığınıp onlar üzerinden bir sayı elde etmeye çalışırız ya da bunu konuşur, dillendirir, bunun havasını atmaya çalışırız ama bu 2020 için en değerli işlerden birisi jimnastik. İbrahim Çolak özellikle o dünya şampiyonu oldu biliyorsunuz. 4 kotamız var jimnastikte. Jimnastikte, yüzmede eğer varsanız bunlar farklı işlerdir tabii. Yani sizin sportif değerlendirme açısından bakıldığında daha farklı bir noktaya taşır sizi. Benim için yılın en değerli olayı budur. Öyle söyleyeyim. Futbola meraklı bütün kesime ben dahil olmak üzere diyorum ki siz biraz kenarda durun. Şunun tadını ben daha hala çıkartmaya devam ediyorum. Çok değerli, çok önemli diye ifade ediyorum. Ama 2020 tabii bir de şunu söyleyeyim. Biz genellikle bu işleri madalya sayısıyla değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu kaçınılmaz bir son, kaçınılmaz bir durum. Benim tanıklığım, bu kadar yıldan beri takip ediyorum bu süreçleri. Bu 2020 için alınacak madalya sayısındaki tahminlerin çok çok çok böyle hani Türkiye bu kadar madalya alır şeklinde değil, biraz daha temkinli sayılarla değerlendirilme yapıldığını uluslararası sistem açısından da söylüyorum. Tanıklık ediyoruz. Fakat çok iyi biliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu amatör branşların hamisi tabii biliyorsunuz, tırnak içinde sahibi, 15 madalya bekliyorlar. 15 madalya da bayağı iyi rakam, iyi sayı. Olur mu? Olmaması için bir sebep yok. En azından şöyle demek istemem. Ya nerede canım 15 madalya kim, biz kim gibi bir noktada hiçbir zaman olmam. Alabileceğimiz olan inancım her halükarda var. Bir madalyamız şu anda biraz risk altında, onu söylemeliyim.
Neden?
Taha Akgül, o arsiklet güreşçimiz biliyorsunuz, ameliyat oldu, sakatlandı antrenman sırasında. Onun onun toparlanması 6 ay var daha ama ameliyat sonrası sporcu toparlanması biraz süre alıyor.
Bir de toparlanıp hazırlığı yapıp forma girmesi gerekiyor. Değil mi? Evet, katılması zor olabilir.
Evet ama umarım çok güçlü bir sporcu. Hani çantada keklik gibi gördüğümüz bir altın madalya bir sıkıntıya uğramaz diye temennide bulunalım.
Peki.
Güreş bu. Futbol. Şimdi futbol devre arası. Bayağı da üst sırada bulunan Sivas Spor lider durumda. Onun altında sıralananlar yine klasik sıralama. Ama şöyle söyleyeyim, futbol kalitesinin çok fazla tartışıldığı bir süreç. Ama 2019 döneminde baktığımız zaman tabii ki geç Haziran ayı itibariyle Galatasaray'ın şampiyonluğunun altını çizelim. Yani sonuçta yıla damga vurmuş ama biz şimdi önümüzdeki sürece bakıyoruz elbette ki. Devre arası kamplar başlayacak, onlar da tatildeler. Ama bu sürece sizinle daha önceki konuşmalarımızdan birini ağırlıklı olarak altını çizerek konuşmuştuk. Hakem meselesi çok dikkat çekti diye. Şimdi MHK Başkanı Zekeriya Alp'in basın toplantısı söz konusu. Neyi anlatacak, neyi savunacak tam olarak bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Ama doğrusu ben de çok kızgınım.
Hakemlere mi?
Hakemlere de kızgınım. Fakat hakemlerin yönetiliş tarzına da kızgınım.
Evet.
Bununla ilgili yaptıkları hiçbir açıklama ikna edici olmuyor. Hı hı. Yani bunu ben şu anda aktif hakemlerle konuşuyorum. Arkadaşlarımız var. Onlarla biz hep aynı ortamlarda bulunuyoruz tabii ki. Bu sene gidemeyeceğim. Çünkü bir gazetede şu anda yazı yazmadığım için. Ama şimdiye kadarki olan bütün süreçte bütün hakem seminerlerini izlemiş bir gazeteciyim ben. Hakem gibi pek çok şeye tanık olmaya çalışıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenmenin sonu yok. Hakem arkadaşlarımızda da hakemliği bırakmış ve de şu anda belki yorum yapan arkadaşlarımla da konuştuğumuzda bu açıklamaları karşılığı yok. Yani diyorum ki konuşurken bu diyorum hakemin gözünden kaçmış bir elle temas diyelim. Çok açık bir şekilde bir penaltı pozisyonu olarak değerlendirilebilir. Şimdi hakem bunu görmüyor olabilir ama VAR odasındaki hakem bunu neden görmüyor? Görüyor. Neden vermiyor? Çünkü VAR protokolü net, altı çizilecek olan çok keskin 4 hareketle ilgili müdahalede bulunuyor. Her şeye faule, şuna buna karışmaz. Yanlış da öğrenildi. O yanlış öğrenme üzerine de hala devam ediyor bazı değerlendirmeler. koca televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde kelli ferli adamlar diyeyim, yanlış yorumlar yapıyorlar ama tamam orada değilim. Fakat bunun neden verilmediğinin açıklamasını bir türlü ikna edici yapamıyor kimse.
Yani daha çok video yardımcı hakem sistemi üzerine bir açıklama girecek toplantıda. O ikna edici olur mu olmaz mı onu bilemiyoruz.
Şimdi
öyle mi?
Şöyle ben FIFA Başkanı Infantino'nun geçen yılbaşından önce yani Aralık ayının son günü galiba ya da bir gün önce uluslararası platformda verdi galiba İngilizlerle yapmış bir röportajını dinledim. Röportajda İngiliz gazetecilerdi evet ya da televizyoncular sürekli kendisine İngiltere'deki sistem üzerinden bir eleştiri getirerek değerlendirme yaptılar ve onu Infantino'yu değerlendirme yapmaya çekmeye çalıştılar. Onlar da kendi ülkelerindeki uygulamadan rahatsızlar. Bütün bu şeyi uygulayan herkeste bir rahatsızlık var. Bunu demek istiyorum ama Infantino da bunu açıklarken şunu demek istiyor. Düzelecek. Bu tabii ki şimdi hatalar olabilir. Bu hatalar yavaş yavaş ortadan kalkacak. Bir sürece girecek vesaire vesaire. Şunu da değiliz bakın bununla ilgili. Aslına bakılırsa özellikle İtalya'da en iyi uygulanan ülkenin İtalya olduğunun altı çiziliyor. Ki onlar bile şikayet etmişlerdi evet, bu kalksın evet, diye. Evet. Bu nereden çıktı diye. En önemli kritik nokta şu. Çok kısa sürede VAR'daki hakemlerin karar vermesi. Yani sanki maç durmuş mu durmamış mı? Kendi VAR olmasa doğal süreci neyse o süreç içerisinde müdahale edilsin ve iş bitsin şeklinde bir çaba var görünüyor. Bizdeki en önemli işte 4 dakika falan bir pozisyon değerlendirmesi sürer mi?
Evet.
Buna bu kadar uzun işler
yani
oldu.
Yani maçtan da kopulmuş oluyor değil mi?
Tabii canım bu şuna da sebep oluyor.
Ara verince.
Tribünlere de giriyor ve şiddet tırnak içine alayım bunu. Sözlü fiili bir şeye saha içerisinde belki girmiyor ama fakat sözlü şiddet çok had safhada yukarılara çıkıyor.
Evet.
Gerilimi artırıyor bu. Bu sahaya da yansıyor elbette ki. Bunu bir türlü çözemediler ama bunun daha ötesinde bu çelişkili kararlar, karar vermemeler. Yani şu son haftada birkaç tane pozisyon var. O pozisyonları incelediğiniz zaman kasıt atıyorsunuz artık bu hale geldi işte tamam mı? Bu ne olabilir diyorsunuz yani bu niye böyle? Bir sakıncaya daha oluşturdu bu. Hakem meselesi evet. Çok önemli gerçekten.
Evet.
Şu sakıncayı oluşturdu. Futbolu yönetenler büyük kulüplerin özellikle sözcüleri ki Galatasaray'da Fenerbahçe arasında bu çok had safhada şu anda birbirlerine ağır göndermeler yapacak seviyeye geldi. Böyle şöyle oluyor. Onların yaptığı açıklamalar Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorlar. Galatasaray'ı şampiyon yapmak istiyorlar. Trabzon'u şampiyon yapmak istiyorlar. Noktasında başlayan bir süreç bu sefer her şeye yansıyor. Tribünlere de yansıyor. Bu başka şeylere de yansıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir ortamdan uzaklaştırıyor
evet.
bizi. Bunun gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Galatasaray'ı şampiyon yapmak istiyorlar. Bu olabilir mi? Ya aklı ve mantıkla açıklayabileceğimiz bir şey değil bu. Fakat öyle bir algı, öyle bir şey oluştu ki son zamanlarda özellikle tabii medyanın da çok fazla üzerine gitmesiyle vallahi olur gibi noktasına getiriyor insanları. Bu da o zaman hem futboldan soğutuyor, hem spordan soğutuyor, her şeyden soğutuyor. Bundan uzak durmak gerekir noktasındayız. Fakat şöyle söyleyeyim, hala bu konuda ne deneyeceğini, ne fikre sahip olduğunu Zekeriya Alp'in bilmiyorum ama Zekeriya Alp, MHK Başkanı'ndan bahsediyorum. Çok saygın, çok değerli bir isim olarak kamuoyunda yer etmiş. Bu işlere de hiç ihtiyacı olmadığı halde sadece futbola katkıda bulunmak adına bu görevi kabul etmiş, izlenim veren bir kişilik. Fakat ikinci gelişi bu. Bu sefer kamuoyunu çok rahatlatacak, tatmin edecek bir tarz gösteremiyor. Yani benim anlayışım bu. Susmaları bekleniyor. Zaten böyle bir kural var. Konuşmuyorlar. Şimdi konuşacak. Ama bu pek iyi gitmiyor. Öyle söyleyeyim. Hakem, yalnız şöyle söyleyeyim. Sadece bu MHK yönetimi açısından değerlendirilebilecek bir iş olarak da yorumlanmayabilir. Şunu da demeliyiz. Hakemler de az cin değildir, onu da söyleyeyim. Onlar da rüzgarın nereden estiğini görüp ona göre saha içerisinde tavır alırlar. Böyle de enteresan bir şey var.
Belki de o yüzden soru işaretleri uyanıyor insanların kafasında. Bak şimdi
şeytanın kafasını böyle karıştırdım.
İnsanın aklına belli sorular geliyor böyle.
Bir şey daha ilave etmek isterim. Hakemlik meselesiyle ilgili değil. Şimdi bütün takımlar hepsi hazırlık yapıyorlar. İkinci yarıya Antalya ağırlıklı olmak üzere kampa girdiler vesaire filan. Trabzonspor çok daha önceki yıllarla kıyaslanmayacak kadar bütün eksikliklerine rağmen iyi giden bir camia, iyi giden bir takım görünüyordu. Pat diye onlar da bir teknik direktör meselesi çıkarttılar ortaya. Ünal Karaman karşılıklı anlaşarak ayrıldı
hep
şekilde.
Hep de çok ani bir şekilde oldu. Öyle
ani mi? Alttan gelen bir dip varmış dalgası demek vardı. Ki, evet. Ben Trabzon'da yakın bir gazeteciyim. Ama anlaşarak ayrılmadan ziyade Ünal Karaman'ın görevine son verildi. Yani süreç bu şekilde işledi. Şimdi ikna olacak bir durumdan da çıktı artık.
Ama sanki başkan o ayrılmayı kafasına koymuş gibi bir açıklama da yaptı.
Şimdi herkes kendisini taraftar nezdinde bir zemine oturtmak için ona göre konuşuyor. Ona göre bir şey hazırlamaya çalışıyor. Fakat onlar açısından, Trabzonspor açısından çok keyifli olmadı.
Evet.
Bir şey daha yaşandı. Çok hemen çok kısa süre söyleyeyim. O da şu. Şimdi yoğun bir transferle ilgili süreç yaşanıyor ama fakat Futbol Federasyonu açıkladığı rakamlara bakılırsa hiç kimsenin, ya o rakamlar şunlar, siz bu kadar harcayabilirsiniz limit koydu federasyon. Bu UEFA kriteri elbette ki. Hiç kimsenin transfer yapacak hali, durumu söz konusu değil. Dolayısıyla şu anda sadece gazetelere meze oluyorlar diyeyim, öyle söyleyeyim.
Zaten arka sayfalara, spor sayfalarına baktığımızda pek öyle bir transfer haberi görmüyoruz. Bu olabilir mi acaba?
Şöyle söyleyeyim, görmememizin sebebi aslında temelde bu. Ama gazeteler yazarsınız hiç merak etmeyin. Şimdi kimler gelir, kimler geçer o belli olmaz.
Kesinleşmeden... İnanmamak, konuşmamak lazım.
Bunu öyle daha önce de söylemiştim
evet,
size.
Evet, hem sadece siz değil, bütün konuklarımız evet, söylüyorlar
evet, bu
bunu.
Bu net biçimde böyle gidiyor, evet.
Peki, inşallah iyi bir yıl olur spor dünyası açısından.
Her açısından ama olimpiyat yılının altını özellikle çizmekte fayda var diye söylüyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olunuz. Spor yazarı Lütfü Özel stüdyo konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Dedeciğim, bu ne?
Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu, benim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
Sen neden bağış yaptın ki buraya?
Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
El birliğiyle, güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'yla İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleriyle bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyon Karahisar çevrelerinin yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyon Karahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde güney ilçeleri hafif kar yağışlı 5, İstanbul çok bulutlu ve aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu 7, İzmir parçalı ve çok bulutlu 11, Erzurum parçalı ve çok bulutlu -1, Amsterdam parçalı bulutlu 7, Atina parçalı bulutlu 10, Bağdat parçalı bulutlu 17, Berlin parçalı bulutlu 4, Paris parçalı bulutlu 9, Roma az bulutlu 14, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Kiev hafif kar yağışlı 1, Londra parçalı bulutlu 8, Moskova hafif kar yağışlı 3, Lefkoşa sağanak yağışlı 15, Madrid parçalı bulutlu 8, Mekke az bulutlu 31, New York parçalı bulutlu 9 ve Viyana parçalı bulutlu 7 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Telefon bağlantısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Erbil'den bize neler aktaracaksınız?
Bildiğiniz gibi Arzu Türk'ten bir Ekim'den itibaren başlayan protestolar vardı Irak genelinde, Irak'ın güney illerinde, Bağdat'ta, Basra'da, Necep'te, Kerbela, Musenna bölgelerinde. Hükümet karşıtı gösteriler halen devam ediyor ama son günlerde gündemi meşgul eden Haçlı Şabi ve Amerika gerginliği ya da diğer adıyla İran-Amerika gerginliğinin bölgede hat safhaya ulaştığını söylemekte fayda var. Daha önce Amerikan üstlerine yapılan zaman zaman roket atarlı saldırı ya da havan topları ile yapılan saldırılar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri Irak hükümetini uyarmıştı. En son Kerkük'teki Kadir askeri üssüne yapılan saldırının hemen ardından da bir misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri düzenlediği 5 farklı operasyonla hem Suriye tarafını vurdu hem de Irak tarafını vurdu. Hizbullah Tugaylarına yönelik yapılan bir operasyondu. Neticede 28 milis hayatını kaybetti. 48 kişi de yaralandı. İşte bu olayın hemen ardından da cenaze defin işlemleri başladı. Önceki gün sabah saatleri itibariyle defin işlemleri tamamlandıktan sonra da göstericiler, Haçlı Şabi milisleri ya da Hizbullah Tugayları taraftarları Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplandı ve bir işgal girişimi başladı. Protestolar aynı zamanda hem dışarıda devam etti hem de binanın içinde devam etti. 3 farklı yerde yangın çıktı. Bir yangın gece geç saatlere kadar çok sıkıntılı bir şekilde kontrol altına alınabildi. Açık söylemek gerekirse halen gösteriler devam ediyor ama Büyükelçilik binasının biraz daha uzağında Dicle Nehri'nin kıyısında şu an devam ediyor gösteriler Amerikan karşıtı. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerek Başkan Donald Trump gerekse de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Pentagon tarafından yapılan açıklamalarla yapılan bu saldırı kınandı. İran tarafı sorumlu tutuldu. İran'da bu konuyla ilgili herhangi bir bağlantısının olmadığını ifade etse de Haçlı Şabi milislerinin tamamıyla İran yanlısı bir tutum sergilediği apaçık ortada. Nihayetinde aynı zamanda Haçlı Şabi milisleri de Amerika'ya gözdağı vermek adına bütün üslerin kuşatılabileceğini ifade etti kendi milisleri tarafından. Tabii Irak'ta 9 tane üssü var Amerika'nın. Bizim elimizdeki verilere göre yaklaşık 9 bin askeri var. Tabii arada Suriye'ye geçen ya da Suriye'den gelen askerler var. Önceki akşam saldırının gerçekleştirildiği saatlerde, yani işgalin gerçekleştirildiği saatlerde Kuveyt'ten takviye askerler gönderildi, Amerikan askerleri ve yaklaşık 750 özel askerin bölgeye aralıklarla gönderilebileceği ifade edilmişti. Önceki günkü protestolarda 62 kişi yaralandı. Dün saat 10.30 sıralarında tekrar gösteriler başladı Büyükelçilik binası önünde. Akşama kadar güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı bombalarla ve ses bombalarıyla müdahalesi sonrası 6 kişi yaralanmıştı. Tabii aslında en önemli soru şu: Bağdat'ta en güvenli yer olarak bilinen yeşil bölgede bu kadar protestocunun, yani yüzlerce hatta binden fazla kişinin bir araya gelmesi çok manidar, çok dikkat çekici. Hatta dünkü gösterilerin başladığı saatlerden itibaren sadece Haçlı Şabi'ye yakın isimler ve hükümet yetkilileri dışında basın mensuplarının bile içeriye girmesine müsaade edilmedi. Bu kadar protestocu yeşil bölgede Büyükelçilik binası önünde nasıl toplanabildi? Açıkçası o bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı tehdit etmesi, daha sonra Trump'ın geri adım atması, ben barıştan yanayım, umuyorum İran'da barıştan yanadır gibi bir açıklama yapması ortamı biraz daha sakinleştirdi. İkinci vakitlerinde Haçlı Şabi grupları tarafından bir çağrı yapıldı. Protestocuların alanı boşaltmalarına yönelik bu uyarı dikkate alındı. Şu an itibariyle boş ama dediğim gibi Dicle Nehri'nin kıyısında şu an çadırlar kurulmuş durumda. Amerikan karşıtı protestolar halen devam ediyor. 1 Ekim'den itibaren genel anlamda hükümet karşıtı başlayan protestolarda artık hükümet karşıtı gösteriler artık ikinci plana, hatta üçüncü plana atıldı. Çünkü bu karışıklığı fırsat bilen DAEŞ terör örgütü de son zamanlarda faaliyetlerini arttırdı. Bölgeye geniş çaplı bir operasyon da başlatıldı Irak askerleri tarafından, hem Musul bölgesinde hem de Kerkük bölgesinde. Ve bu son günlerdeki İran-Amerika gerginliği ya da Haçlı Şabi-Amerika gerginliği hat safhada. Sadece Irak Kürt Bölgesel Yönetim'den Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani'den bir destek mesajı geldi. Amerika'ya bir destek mesajı geldi. Ve Neçirvan Barzani mesajında sivil gösteri ve toplantılar anayasal bir haktır dedi ama elçilik ve diplomatik temsilcilere karşı şiddete yönelme, saldırma ve sorumsuzca yaklaşımlar çok tehlikeli gelişmelerdir ifadesini kullandı. Amerika'nın hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin hem de Irak'ın dostu olduğu, bu kapsamda Irak Merkezi Hükümeti'nin kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Amerika tarafından yapılan ekstra açıklamalar var. Kendi vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemeleri konusunda Amerika bir uyarıda bulundu ve bütün konsolosluk çalışmalarının ikinci bir emre kadar askıya alındığını, ülke genelinde askıya alındığını ifade etti. Bugün için durum oldukça sakin çünkü özel kuvvetler de şu an Büyükelçilik binası etrafında, hem ana caddeler hem ara sokaklar kapatıldı. Amerikalı ek takviye güçlerin geldiğinden bahsetmiştik. Onlar da yan taraftaki binaların çatılarında dün gün boyunca konuşlanmışlardı, mevzi almışlardı. O olası bir işgal girişiminde dün çok ciddi sonuçlar çıkabilirdi. Ancak ikindi vakitlerinde Haçlı Şabi'nin bu geri çekilme talimatı oldukça etkili oldu. Şu an için durum sakin ancak 2020 yılına maalesef yine Irak'ta Irak problemli girdi, sıkıntılı girdi ve bir krizle girdi maalesef. Umuyoruz bu krizler, bu sıkıntılar en kısa sürede çözülür. Çünkü buradaki problemler aynı zamanda Türkiye'yi de etkiliyor. Arzu Türk'tan.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk programımıza. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Biz de size iyi yıllar diliyoruz.
Çok sağ ol.
Evet, biraz önce TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan Irak'ta yaşanan son durumu değerlendirdi bize. Biz sizinle bugün iç ve dış gelişmeleri konuşacağız ama Irak başlığı çok önemli. Çünkü Yılmaz Aslan'ın bitirirken söylediği gibi oradaki gelişmeler bizi de yakından ilgilendiriyor. Ekim'de başladı protestolar. Geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimine dönüşmüş görünüyor. Bir de DAEŞ'ın orada varlığını kuvvetlendirmesi de bir diğer tehlikeli başlık. Nasıl değerlendirirsiniz Irak'ta yaşanan durumu?
Şimdi Irak'taki yaşanan durumlardan önce isterseniz İran bölgede yalnız olmadığını, İran protestolar içerisinde, kitlesel sıkıntılar içerisinde bulunurken Suriye İdlib'de de büyük sıkıntıların olduğunu ve Suriye iç savaşın hali hazırda devam ettiğini, öbür taraftan Libya konusu malumunuz olduğu üzere, bir taraftan Doğu Akdeniz dahil olmak üzere bölgenin adeta bir diken üstünde yürüyen bir bölge olduğunu unutmamak lazım. Ve bölgenin içerisinde istikrarlı, yegane, demokratik kurallarla yürütülen ülkenin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu hatırlamak lazım. Bugün bölge coğrafyası adeta sınırlarımızın 5 kilometre ötesinde bombalar patlayıp insanlar kitleler halinde bir yerden bir yere sürülürken bu bölgede Allah'a hamdolsun Diyarbakır'da da, İstanbul'da da, Sinop'ta da, Zonguldak'ta da, Adana'da, Mersin'de de huzur içerisinde yaşayan bir ülkeye sahibiz. Dolayısıyla bunun kıymetini iyi bilmek lazım ve bu anlamda da Türkiye'nin huzur içerisinde bulunabilmesi yönündeki atılan adımlara da destek vermek lazım diye düşünüyorum. Irak'a gelirsek, Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın Saddam Hüseyin'den sonraki işgali 1991 yılından 2003'teki ikinci işgale kadar geçen süre ve bugüne kadar geçmiş olan sürede yaklaşık 7 trilyon dolar harcamasına rağmen bugün geldiğimiz noktada Irak kendi içerisinde failed state dediğimiz kendini yönetmekten bir şekilde biçare bir devlet hali içerisine düşmüş durumda. Ve bugün Irak coğrafyası okunduğunda bölgede işsizlik, ekonomik sıkıntılar, yolsuzluk dahil olmak üzere bir de Amerikan nefretiyle, İran nefretiyle dolu bir kitleye sahip. Yani Saddam Hüseyin'den sonra Sünniler üzerinde yoğun bir mezhepçi siyaset uygulayan özellikle Maliki döneminin siyasetinin de bir sonucu olarak bölgede yoğun bir İran nefreti var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesinden dolayı da Basra Körfezi'nden Bağdat'a, Irak'ın kuzeyinden efendime söyleyeyim farklı noktalarına kadar, Anbar'a kadar olan bölgede bir Amerikan nefreti var. Dolayısıyla dış müdahalelerin bir şekilde o coğrafyada hiçbir zaman için huzura vesile olmadığını ve bölge halkının bu noktada nefretini arttırmanın dışında da bir işe yaramadığını görebiliyoruz. Dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Irak özelinde harcadığı paranın 7 trilyon dolar civarında bir şey olduğu söyleniyor. Tabii ki Amerika bu parayı harcadığı gibi Irak'ın kaynaklarını da sömürerek petrol yatakları üzerinden özellikle bir şekilde bunu geriye de tahvil etmeyi biliyor. Fakat bu durumda da Irak'ın ekonomisi bir türlü kendini toplayamıyor. Irak devlet olarak kendini idare etmekten bir şekilde aciz içerisine düşmüş oluyor. Yolsuzluk had safhada, işsizlik had safhada. Hükümete yönelik olarak protestolar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama hükümet istifa etse ve yerine bir yeni hükümet bile kurulmuş olsa sorunlar sistematik hususlardan kaynaklandığı için ben kısa ve orta vade içerisinde Irak'ın kendi siyaset aklını, kendi siyaset sistematiğini değiştirmediği sürece salaha ereceğine, kurtuluşa ereceğine ve protestoların biterek insanların refah seviyesinin artacağını da açıkçası düşünmüyorum. Ama her şeyden evvel bu noktada Irak'a yardımcı olmanın bir numaralı şartının açıkçası Irak'a müdahil olan yaklaşımlardan uzak durmak gerektiğini söyleyebiliriz. Biraz önce söyledi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 binin üzerinde askerinin olduğu ve bu bölgede güvenliği sağlamak gibi bir gerekçeyle bulunmadığını hep birlikte biliyoruz. İşte en son Haçlı Şabi üzerinden yapılmış olunan müdahaleler var. Haçlı Şabi malumunuz olduğu üzere İran'daki mezhep temelli kafanın Irak'a da sirayet etmesi üzerine kurulu ve İran'ın müdahil olmuş olduğu Arap coğrafyası ve Orta Doğu coğrafyasındaki bütün başkentlerde sadece kan ve gözyaşının olduğunu da görebiliriz. Bununla ilgili İran'ın övünerek söylemiş olduğu Orta Doğu coğrafyasında, Bağdat'ın da, Şam'ın da, Beyrut'un da, Yemen'in de bir şekilde İran etkisi üzerinden okunması lazım gelir diyerek Farsi siyasete yapmış olduğu övgülerin ters tarafı çevrildiğinde İran'ın müdahil olmuş olduğu coğrafyada, yani Beyrut'ta da, Bağdat'ta da, Şam'da da kan ve gözyaşının dışında hiçbir şeyin olmadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla ben Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın aslında bu bölgelerde birbirlerini meşrulaştıran, birbirlerinin meşruiyetini araçsallaştıran çabaların içerisinde olduğunu görebiliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak içerisindeki en emniyetli yer dediği o Green Zone denilen yeşil bölgede de Haçlı Şabi yanlısı protestoların bu kadar yoğun bir şekilde ortaya çıkması ve büyükelçilik binalarının basılması ise ayrıca dikkat ile üzerinde durulması gereken bir husus. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten Green Zone dediğimiz bölgenin emniyetini sağlama noktasında Irak hükümetine ve güvenlik güçlerine yardımcı olamadı mı? Yoksa bu bölgelerde meydana gelen karışıklıklardan istifade ederek İran'a yönelik olarak uygulayacak kuşatma siyasetine bir zemin hazırlamak maksadıyla mı bu şekilde bir siyaset ortaya koyuluyor? Bilinmez. Bunu önümüzdeki zaman içerisinde göreceğiz ama Irak üzerinden İran-Amerika Birleşik Devletleri'nin rekabeti bir şekilde artmaya devam ettiği sürece olanın Irak coğrafyasındaki masum ve mazlum insanları olmaya devam edeceğini, belki bu noktada DAEŞ'e tekrardan bir alan açılarak, Irak üzerinden farklı bir siyaset geliştirilerek, DAEŞ üzerinden de İran'a yönelik olarak saldırıların ele alınabileceği bir döneme doğru gidebiliriz. Bunu nereden biliyoruz? Nasıl DAEŞ vasıtalılaştırılarak, araçsallaştırılarak Türkiye üzerinde bir YPG kuşatması, PKK devleti kuşatması Amerika Birleşik Devletleri öngördüyse, İran'a yönelik olarak da bu bölge üzerinden hem PKK, YPG üzerinden hem de DAEŞ üzerinden bir şekilde kuşatma siyaseti uygulayabilir. İran'da bu noktalarla ilgili olaraktan da doğrusunu söylemek gerekirse saldırıyı ve mücadeleyi Tahran'da vermek yerine Irak'ta, Şam'da, Beyrut'ta masum insanlar üzerinde vermekte asla tereddüt etmeyen bir devlet olarak İran'ı okuyorum. Durumu Irak'ta bu şekilde değerlendirebilirim.
Peki bir diğer sıcak başlık Doğu Akdeniz, evet. Ve bağlantılı olarak Libya başlığı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek Libya tezkeresi. Önümüzdeki süreçte Türk askerinin Libya'ya gitmesi söz konusu. Bir başka mutabakat daha imzalandı. Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda. Nasıl değerlendireceksiniz Doğu Akdeniz'deki son durumu, bugün tezkere sonucu ne olabilir? Önümüzdeki sürece nasıl yansır?
Şimdi Arzu Hanım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açıkçası bir aks üzerinde bir zihniyete karşı mücadele verdiğini düşünüyorum. Bu zihniyetin Doğu Akdeniz'deki karşılığında yine Türkiye ile o aynı eksen üzerinde mücadele eden Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Mısır ekseni üzerinde, Libya üzerinde bir mücadele veriyor. Libya'dan doğuya doğru gittiğimizde Suriye üzerinde yine aynı aksın unsurları üzerinden bir mücadele veriyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye üzerinde PKK ve YPG'ye yönelik olarak hem silah hem de maddi destek sağladığını unutmamamız gerekiyor. Aynı hususlara baktığımızda İran kuzeyindeki PKK yapılaşmasına yönelik olarak da yine saymış olduğumuz eksenin yoğun bir faaliyet icra ederek Türkiye'ye yönelik hasmane bir tavrın içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunları niçin anlatıyorum? Ne Irak'taki mücadelemizi, ne Suriye'deki mücadelemizi, ne Mavi Vatan üzerindeki mücadelemizi aslında birbirinden ayırt edemeyiz. Bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi şuraya götürüyor. Aslında konuşmalarımda ben beyaz ya da siyah şeklinde konuşmayı, kategorik konuşmalardan mümkün olduğu kadar kaçınan bir kişiliğe sahibim. Lakin gelmiş olduğumuz noktada arada bir gri tonun, farklı tonların bulunmadığı bir döneme doğru pupa yerken gidiyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere Mavi Vatan üzerinde bir Sevilya planı çerçevesinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hiçbir şekilde ne iştahlarının kapandığı ne de eşkıyalık düzenlerine son verdiği bir paylaşım haritası ortaya çıkartıldı. Sevilya planı diye. Bu paylaşım haritasıyla Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır başta olmak üzere bu üçlü, yine Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere birçok farklı unsurun da ekonomik olarak destek vermiş olduğu bu paylaşım planı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Mavi Vatan ve Münhasır Ekonomik Bölge anlamında bırakılan coğrafya harita üzerinden bakıldığında sadece Antalya Körfezi ile İskenderun Körfezi'ne hapsedilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Şimdi şu söyleniyor. Evet, Libya ile birlikte imzalamış olduğunuz mutabakat muhtırasıyla siz Mavi Vatan üzerindeki oldu bittilere hiçbir şekilde izin vermiyorsunuz ve biz bunu destekliyoruz. Ama Libya'daki Trablusgarp hükümetine yönelik olarak askeri destek vermek ve bu konularla ilgili taraf olmak bizim açımızdan sıkıntı doğurabilir şeklinde görüş var. Benim ise naçizane görüşüm şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyaseti kendi sınırları içerisine hapsolarak bekle gör siyaseti uyguladığı takdirde bize kalacak olan, biraz önce zikrettiğim Sevilya planı doğrultusunda sadece Antalya ve İskenderun Körfezi'dir. Bizim Ege Denizi'ndeki kuşatılmışlıktan sonra Doğu Akdeniz'de de münhasır ekonomik bölge anlamında bu kuşatılmışlığa son vermemizin yolu Libya ile yapılmış olan mutabakat muhtırası başta olmak üzere Doğu Akdeniz'deki tezlerimizi ne pahasına olursa olsun savunmaktan geçiyor. Bunun dışında farklıca bir orta yol bulunmamakta. Farklı bir orta yol bulunmadığı için de 27 Kasım tarihinde Trablusgarp hükümetiyle Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru hükümet ile imzalanmış olunan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını bir şekilde hayata geçirebilmek ve geçerli kılabilmenin yolu da bu hükümeti ayakta tutmaktan geçiyor. Bu hükümeti ayakta tutmak maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek olan, gerekirse bu bölgeye askeri, teknik destek, lojistik anlamı dahil olmak üzere vermek üzere tezkerenin geçmesini çok önemsiyorum. Bu geçmediği takdirde tıpkı Mısır'da Mursi'yi iktidarından nasıl Birleşik Arap Emirlikleri sermayesi Karagöz perdecisinin arkadan kendisine verdiği talimat doğrultusunda Suudi Arabistan'la birlikte nasıl Mısır siyasetini etkileyip Türkiye ile karşı karşıya getirecek bir Sisi yönetimi iktidara getirdilerse, aynısını Libya üzerinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia'sındaki CIA çiftliklerinde endoktrinasyon sürecinden geçirdikleri ve 20 yıl boyunca Amerika'da yetiştirilen, Amerikan vatandaşı da olan bir savaş lordu niteliğinde bulunan ve bölge coğrafyasındaki insanın hiçbir şekilde hak ve hukukuyla alakası kalmayan Halife Haftar'ın yanında Sudan'dan Çad'a kadar her türden eşkıya çeteleriyle Trablusgarp'taki hükümeti koltuğundan ederek Türkiye'nin Libya nezdinde geliştirdiği bu siyaseti akamete uğratmak istiyorlar. Şimdi siz bu noktada ya bu çeteye yönelik olarak net bir tavır gösterip Libya nüfusunun %65-70'inin yaşadığı Trablusgarp ve civarındaki hükümeti ayakta tutma noktasında diplomatik, ekonomik ve gerekiyorsa da askeri anlamda girişimlerde bulunursunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Tunus ve Cezayir nezdinde yapmış olduğu girişimler de dahil olmak üzere bu konuda çok önemlidir. 8 Ocak'ta yine Putin'le Libya üzerinde yapılacak görüşmeler bu konuda çok önemlidir. Ya bunlarla ilgili bir girişimde bulunur, bu hükümeti iş başında tutarsınız ya da gelirler sizin anlaşma yaptığınız hükümeti, siz pasif davranıp Ankara'da sıcak koltuklarınızdan hiçbir şekilde Mehmetçiğin orada ne işi var, askerimizin burada ne işi var, Afrin'de ne işi var, Zeytindalı Harekatı'nda ne işi var, Azez'de ne işi var şeklindeki anlamsız siyasetin kurbanı ederek bu ülkenin çıkarlarını Doğu Akdeniz'de köşenize sıkışırsınız. Dolayısıyla ben bu noktadaki proaktif siyasetin olmazsa olmazı noktalarından birisi olarak görüyorum Trablusgarp üzerinden yürütülen siyaseti.
Peki, az bir zamanımız kaldı. Bir de İdlib başlığına değinelim. İdlib'de bir okul saldırıya uğradı.
Bombalandı açıkçası.
Bombalandı, evet. Ve oradan tabii hem bir insanlık dramı var hem bir göç hareketi var. Nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi iki noktaya değinelim. İdlib'deki saldırılar noktasında okula yapılan saldırı sonrasında masum çocukların öldürülmesi artık o kadar vakayı adiye dediğimiz normal günlük hayatın seyri içerisinde duyup sıradanlaşan haberlerden ki Allah Suriye coğrafyasındaki masum ve mazlumların yanında olsun diye dua etmenin dışında elimizden gelen bir şey yok. Ama Suriye coğrafyasına baktığımızda gerçekten huzur içerisinde insanların günlük yaşamlarını sürdürebildiği noktalar neresidir diye baktığınızda bir tanesinin Esed yönetiminin her türlü mezalimine yönelik olarak siyasette hiçbir şekilde geri adım atmayan Esed'in kontrolündeki Laskiye bölgesi olduğunu görüyoruz. Diğerinin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından açılmış olan cepleri görüyoruz. Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi Fırat Kalkanı bölgesiyle ilgili açılan Cerablus-Azez arasındaki, Elbap arasındaki üçgen. Bir diğeri Afrin bölgesinde PKK'dan özgürleştirilen Afrin, Raco dahil olmak, Cinderes dahil olmak üzere bu bölge. Diğer bir bölgenin de yine en son Barış Pınarı Harekatı'yla Tel Abyad-Rasulayn arasında 128 kilometre genişliğinde 30 kilometre derinliğindeki bu bölge olduğunu görüyoruz. Her ne kadar PKK tarafından yapısının gereği Tel Abyad-Rasulayn bölgelerinde terör eylemlerine yönelik olarak bir takım haberleri her gün duymaktaysak da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve İstihbarat Teşkilatı'nın yoğun gayretleri neticesinde araç plakalarından bu bölgeye giriş çıkışların kontrolüne yönelik olarak ortaya konulan birçok tedbirle bu bölgenin de yine Suriye coğrafyasında okul ve eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, yol, belediye hizmetlerin verildiği yegane bölge olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben Esad rejimi ile Rusya'nın İdlib'e yönelik olarak gerçekleştirdikleri harekatın M4-M5 karayolu dediğimiz bu karayolunun batı ve kuzey kısmına geçmeden rahatlamayacaklarını, bu bölgedeki baskılarına ve bombardımanlarına devam edeceklerini öngörebiliyorum. Ama ne zaman ki bu bölgedeki göç hareketi, ikinci husus sizin söylemiş olduğunuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisine yönelik olarak bir hal alırsa, bu Suriye'siz Suriye'li projesinin İran başta olmak üzere Esed ve Rusya üçlüsü tarafından Türkiye'ye yönelik olarak bir harekat olduğunu düşünüyorum. Eğer bu noktada belli bir çizgiye ulaşılırsa, çünkü Türkiye artık bu bölgeden asla bir tane bile sığınmacıyı kabul etmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye'nin gerekiyorsa bu bölgeye askeri anlamda da müdahil olmaktan kaçınmayacağını söyleyebilirim.
Peki bakalım önümüzdeki günler neler getirecek, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür
için.
Ederim.
Savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.